Tanrı sözünden, kutsal kitaptan, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz Yuhanna kesiminin son bölümüne, yani Yuhanna 21. bölüme geldik. Bu bölümün konusu son söz. İsa'nın yüceltilişi, ölümden dirilen ise hala Tanrı'dır, isteklerimizin efendisidir, hizmetlerimize yön verir, yüreklerimizin efendisidir İsa Mesih, yüreklerimizi harekete geçirir, düşüncelerimizin efendisidir. Bilgisizlik ona hizmet etmemek için bir mazeret değildir. 21. bölüm bir tür son sözdür. Ben öyle zannediyorum ki Yuhanna ön söz ile son sözü müjde yazısını tamamladıktan sonra yazmıştır. Bu bölümde söz edilen 3 olay vardır. İlkin Tiberius diye de bilinen Galile Gölü'nde balık tutma olayı vardır. Bu olay Rabbisa'nın isteklerimizin efendisi olduğunu ve hizmetlerimize yön verdiğini gösterir. İkinci olay göl kıyısında yapılan kahvaltıdır. Bu olay Rabbisa'nın yüreklerimizin efendisi olduğunu ve ona olan sevgimizin ona hizmet etmemize yol açtığını gösterir. Üçüncü olay Rabbisa'nın Petrus'un ne gibi bir ölümle öleceğini söylemesidir. Bu olayda Rab İsa'nın düşüncelerimizin efendisi olduğunu ve bilgisizliğin ve koşulların elverişsizliğinin ona hizmet etmememiz için bir bahane, bir mazeret olamayacağını gösterir. Tüm bölüm bize İsa Mesih'in ölümden dirildikten sonra bile hala tanrılığını sürdürdüğünü açıklar. Bu olaylardan sonra Tiberiye denizi kıyısında İsa yeniden öğrencilerine açıkça göründü. Bu görünüşü şöyle oldu. Simon Petros, ikiz adını taşıyan Thomas, Galile'nin Kana kentinden Nathanael, Zebedi'nin oğulları ve İsa'nın başka iki öğrencisi bir aradaydılar. Simon Petros ötekilere, ben balık tutmaya gidiyorum dedi. Ötekiler, biz de seninle geliyoruz dediler. Çıkıp bir tekneye bindilerse de, o gece hiçbir şey tutamadılar. Yuhanna 21:1-3 ayetler arası. Bu küçük Galile Gölü Rabbimizin hem diriliş öncesi hem de diriliş sonrasındaki hizmetlerinde önemli bir yer tutar. Galile Gölü İsa'nın öğrencilerinin alışkın oldukları tanıdık bir yerdi. İsa ölümden dirildikten sonra onlara Galile Gölü'ne gitmelerini, onlarla orada buluşacağını söylemişti. Bu nedenle öğrenciler oraya çoktan varmışlar ve İsa'yı beklemeye başlamışlardı. Göl başında toplanan grup gerçekten ilginç bir topluluk oluşturuyordu. Ben buna sorunlu çocuklar kurultayı da diyorum. Örneğin Simon Petros gayretli ama beceriksizin teki. Sevecen, girişken, sıcakkanlı ama sık sık pot kıran bir Petrus. Sonra Thomas, bizim meşhur şüphecimiz. Aklında her zaman bir soru işareti bulunduran Thomas. Sonra Nathanael. O da başlangıçta bir şüpheciydi. Daha sonra gök gürültüsü oğulları olan iki kardeş Yakup ile Yuhanna. İki kişiden daha söz ediliyor ama adları burada verilmemiş. Madem ki bu bir sorunlu çocuklar kurultayı, o halde bunun hem sizi hem de beni çok iyi temsil edebileceğini düşünüyorum. Saygın kutsal kitap yorumcularından birçoğu bu adamları balık tutmaya gittikleri için eleştiri yağmuruna tutmaktadırlar. Ama unutmayalım ki Rab onlara göründüğü zaman onları eleştirip azarlamamıştır. Üstelik onlar Galile'ye İsa emrettiği için gitmişlerdi. Zaman fısıh bayramıydı ve mevsim ilkbahardı. Her taraf yeşillenmiş, ağaçlar çiçek açmıştı. İsa'nın öğrencileri orada belki de saatlerdir İsa'yı beklemişlerdi. Herhalde ilkin Petros olsa gerek. Can sıkıntısından ya da belki de açlıktan ben balık tutmaya gidiyorum demiş ve onunla birlikte 6 öğrenci daha göle balık tutmaya çıkmışlardı. Sonra bütün gece balık tutmaya çalışmışlar ama hiçbir şey tutamamışlardı. Herhalde tek gerçek balık avı hikayesi bu olsa gerek. Çünkü avcıların abartılmış geyik hikayelerinin ne olduğunu sizler iyi bilirsiniz. Doktor Schott bu olayı ustaların başarısızlığı olarak adlandırır. Evet, bu adamlar bütün gece çabalamışlar ama tek bir balık dahi tutamamışlardı. Balığa çıkmadan önce zaten huzursuzdular. Şimdi huzursuzlukları bir kat daha artmış olmalıydı ve ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Balık tutmak, ağlarınız balıklarla dolu olunca çok zevkli bir iştir. Ama hiçbir balık tutamayınca da o kadar zevksiz ve sıkıcı bir olaydır. Bu adamlar balık tutmasını çok iyi biliyorlardı. Zaten geçimlerini bu yolla sağlıyorlardı. Balıkçıydılar ama o geceki başarısızlıkları Tanrı'nın onlar için bir planıydı. Sonra sabah oldu ve Galile'de o sabah gerçekten görkemli bir sabah olmuş olmalıydı. Şafak sökerken İsa kıyıda durdu. Ama öğrenciler onun İsa olduğunu anlamadılar diyor 4. ayette. Sanımca bu ayet normal bir tecrübeydi. İsa yüceltilmiş olan diriliş bedenindeydi ve bakıldığında o olduğu tanınabilirdi. Ama öğrenciler kıyıdan epey uzakta, kayıkta olduklarından bu kişinin İsa olduğunu düşünmemiş olabilirlerdi. Ayrıca sabahın erken saatlerinde açıktan karaya bakıldığında karada bulunan insanları tanımak oldukça zor olabilmektedir. İsa, balık tutamadınız mı çocuklar dedi. Hayır diye karşılık verdiler. 5. ayet. Buradaki çocuklar sözcüğü hemen hemen beyler anlamında kullanılmıştır. Beyler, balığınız yok mu? Bu kavram 1. Yuhanna'daki küçük çocuklardan farklı bir anlamda kullanılmıştır. Ve öğrenciler kısa bir yanıt verip yok diye karşılık verdiler. İnsan kendi başarısızlığından hiç de fazla söz etmek istemiyor değil mi? Öğrenciler İsa'ya yanıt veriyorlar ama o konuda konuşmak istemiyorlardı. Ama eğer balık tutmuş olsalardı o zaman durum çok farklı olacaktı. Her biri ne kadar büyük balık tuttuklarını İsa'ya göstermek için belki de birbirleriyle yarışacaklardı. İsa bir gün her birimize de şu soruları soracak kardeşim. Hiç balık tuttun mu? Dünyadayken insanlar için ne yaptın? Onları düşündün mü? Evet, o her birimize buna benzer sorular soracak. İnsanlar için yüreğin yandı mı? Onların sonsuz yaşama kavuşması için hiç dua ettin mi? Onlar için uğraştın mı? Onlara iyi haber verdin mi? Ama umarım öğrencilerinkine benzer bir yanıt vererek hayır hiçbir şey tutmadık demezsiniz. İsa ağı teknenin sağ yanına atın tutacaksınız dedi. Bunun üzerine ağı attılar. Ancak balıkların bolluğundan onu çekmeye güçleri yetmedi. Yuhanna 21 ayet 6. Burada vurgulanmak istenen tüm düşünce onun yani İsa Mesih'in kendisine ait olanların yaşamlarını yönlendirdiğidir. O kendisine ait olanların, eğer İsa Mesih'e iman ettiysen senin ve benim yaşamımızı yönlendiriyor. Yapılacaklarla ilgili talimatları verir ve bizden bu talimatlara itaat bekler. Öğrenciler onun söylediği gibi ağı atarlarsa ağları her zaman dop dolu olur. Dikkat ederseniz ağlar çok fazla balıklarla dop dolu olduğu halde yine yırtılmamıştı. Ağlar İsa Mesih'in ölümü, gömülüşü ve ölümden dirilişi kadar güçlü ve sağlamdırlar. İsa'nın sevdiği öğrenci Petrus'a bu Rab'dır dedi. Simon Petrus onun Rab olduğunu işitince balıkçı gömleğini giyip çünkü giysilerini çıkarmıştı denize atladı. Yuhanna 21 ayet 7. Yuhanna Simon Petrus'un sahip olmadığı bir ruhsal duyarlılığa sahipti. İsa onları 3 yıl önce belki de aynı yerden çağırmıştı. Şimdi yine eski mesleklerine dönmüşler, balık tutmaya çalışıyorlardı. Ama İsa onlara seslenerek bu kez onları insanları kendisi için tutmaya çağırıyordu. Petrus belki de Yuhanna kadar ruhsal bir duyarlılığa gerçekten sahip değildi. Ama her olayda Rab'be daha çok yaklaştığını bilmem fark ettiniz mi? Yani Petrus'un. Diğerleri kayıkta oturup kayığın kıyıya varmasını bekliyorlardı. Ama Simon Petrus hiç de beklemek istemiyordu. Sabırsızlıktan yerinde duramıyordu ki. Bir an önce Rabbine yakın olmak istiyordu. Petrus gerçekten ilginç bir adamdı ama hoş bir adamdı. cana yakın bir adamdı. Öbür öğrenciler de balık dolu ağı çekerek kayıkla yaklaştılar. Çünkü kıyıdan uzakta değildiler. Yaklaşık 110 metre kadar ötedeydiler. Karaya ayak basar basmaz orada kömür ateşi yandığını gördüler. Üstünde balıklı ekmek duruyordu. İsa, "Şimdi tuttuğunuz balıklardan birkaçını getirin," dedi. Simon Petros tekneye girdi ve 153 iri balıkla dolu ağı karaya çekti. Ağzına kadar dolu olmasına karşın ağ yırtılmadı. Yuhanna 21, 8-11 ayetler. Bu Rabbimizin kayda geçen son mucizesi ve diriliş sonrasında kayda geçirilmiş olan tek mucizesidir. Bu bizim için önemli bir noktadır kardeşim. Çünkü İsa Mesih'in diriliş sonrasındaki hizmetleriyle ilgilenmekteyiz. Bakın Elçi Pavlo şöyle diyor. Mesih'i insan ölçülerine göre tanıdıksa da artık şimdi öyle tanımıyoruz. 2. Korintoslar 5-16. Evet artık Bethlehem'de dünyaya gelmiş bebek İsa'yla değil. Ama ölmüş, gömülmüş ve ölümden dirilmiş olan, yüceltilmiş ve babanın sağında oturan bir Mesih'le bağlantı içerisindeyiz. Onun diriliş sonrası hizmetlerinin bizim için böylesine önemli olmasının nedeni budur. Burada dikkatlerinizi bazı şeylere çekmek istiyorum. İsa'nın mucizeler yaparken insanların ellerinde bulunan şeyleri kullandığını bilmem hiç fark ettiniz mi? Öğrenciler balık tutmaya çıkmışlar ama hiçbir şey yakalayamamışlardı. Ama Rabbi Semesi onlara öylesine çok balık yakalattı ki az kalsın bulundukları kayık ağırlıktan gölün sularına gömülecekti. Kana köyünde su küpleri boştu. Sonra İsa Mesih küpleri suyla doldurttu ve suyu şaraba dönüştürdü. Tanrı Musa peygambere elinde ne olduğunu sorduğunda Musa bir asa bir değnek var dedi. Ve Tanrı Musa'nın elindeki bu asayı kullanarak İsrail ulusu yararına birçok mucizeler gerçekleştirdi. Herkesin çok acıktığı ve yiyecek bulamadıkları bir yerde küçük bir çocuğun sepetinde 5 parça ekmekle 2 parça balık vardı. Rab ise bu yiyecekleri alıp bereketledikten sonra bunlarla 5000 kişiyi doyurdu. Herkes yedikten sonra 12 küfe dolusu yiyecek artmıştı. Bu olayda da ağlar balıklarla dolmuştu. Yine Galile Gölü'nün kıyısında İsa Mesih öğrenciler için kahvaltı hazırlamak amacıyla kömür ateşini yakmış ve balıkları kızartıp ekmekleri ısıtmış olduğu halde öğrencilerinden tutmuş oldukları balıklardan bazılarını kendisine getirmelerini söylemişti. Bu davranışıyla ise burada bir anlamda kendisine hizmet edilmesini de istemiş ve beklemiştir. Öğrenciler İsa'nın yönergeleri doğrultusunda balık tutunca İsa da böyle bir armağanı haklı olarak beklemiştir. Böylesine ruhsal bir paydaşlıkta ne büyük bereketler vardır bir bilseniz kardeşim. Luka'nın kaydettiği gibi bir defasında Petros gölde çok balık tutmuştu. Zaman İsa'nın hizmete başladığı ilk günlerdeydi ve İsa orada Petros'u insan tutmaya çağırıyordu. O zaman Petros'un ağları yakalanan balıkların çokluğundan dolayı yırtılmıştı. Sanımca bu olayda Petros'un birçoklarının İsa'nın peşinden gideceğini ama hepsinin imanlı olmayacağını görmesi gerekmekteydi. Ağ yırtılacak ve balıklardan birçoğu kaçacaktı. Ama bu defaki olayda ağlar yırtılmamış, yakalanan tüm balıklar karaya çekilmişti. Yani İsa Mesih'in ölüp dirilmesinden sonra. Hem de iri iri balıklar. Petros burada koyunlarla kuzuları koruyup gözetmeye çağrılıyordu. Bunu neyle yapacaktı? Tanrı'nın sözü aracılığıyla yapacaktı. İncil'in sevinç getiren haberi, müjdesi insanı sadece kurtarmakla kalmaz. Ama aynı zamanda iman eden kişiyi korur. Evet, Tanrı'nın sözü korur. Hatta yaptıklarında dahi imanlılar, imanları aracılığıyla ve Tanrı'nın sözüyle korunurlar. Bu olayda İsa'nın kendisine ait olanların yaşamlarına yönelik bir takım amaçlarının var olduğunu görmüş bulunuyoruz. O bizim hayatımızı kendisi yönetmek istiyor kardeşim. Eğer biz itaat edersek, o bizi yani İsa Mesih bizi bereketleyecek ve onunla çok güzel bir ruhsal paydaşlık içerisine girmiş olacağız. Çünkü ne demiştik? O bizim isteklerimizin efendisidir. İsa, gelin kahvaltı edin dedi. Öğrencilerinden hiçbiri ona sen kimsin diye sormak atılganlığını göstermedi. Çünkü onun Rab olduğunu biliyorlardı. İsa yaklaştı, ekmeği alıp onlara verdi. Balığı da verdi. Ölüler arasından dirildikten sonra İsa'nın öğrencilere üçüncü görünüşüydü bu. Yuhanna 21, 12, 14 ayetler arası. Gelin kahvaltı edin. Ne büyük bir çağrı değil mi? İsa bütün öğrencilerine şöyle seslendi. Gidin ve İncil'i tüm dünyaya duyurun. Ama gidip İncil'i insanlara duyurmazdan önce İsa Mesih ilkin bizim kendisine gelmemizi ve kendisiyle birlikte güzel bir kahvaltı yapmamızı bekliyor. İşin güzel yanı ne biliyor musunuz kardeşim? Kendisi Tanrı olan Rab İsa'nın öğrencilerini bizzat kendisinin doyurmasıdır. Keşke bugün sadece onun yanında olup onun ellerinden yemek yiyebilseydik. Evet, o kendisine ait olanları yine kendisi doyurmak istemektedir. Ne güzel, ne harika.